ekmek olur alın teri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ekmek Olur Alın Teri programı başlıyor. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Programımızı Gülşen Ayvaz hazırlıyor. Teknik yönetimde Ayhan Taşçı, spikeriniz ben Burcu Aydemir. Yine sizlerle beraberiz. Bugün yurt dışı sosyal güvenlik sözleşmeleri üzerine konuşacağız. Sizler de bizlere sorularınızla, önerilerinizle ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21. Aynı zamanda www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu canlı olarak dinleyebilirsiniz, canlı yayını takip edebilirsiniz. Aynı zamanda da kaçırdığınız programlara podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Bugün stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı'ndan Çağlayan Döne ve program danışmanımız, sosyal güvenlik uzmanı ve Akşam Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, yurtdışı sosyal güvenlik sözleşmeleri üzerine konuşacağız bugün. Programımızda zaten yurtdışı borçlanması, yurtdışı güvenlik sözleşmeleri üzerine konuşuyoruz ama bugün biraz daha ayrıntıya gireceğiz.
Evet.
Öncelikli olarak sosyal güvenlik sözleşmeleriyle hangi haklar güvenlik altına alınır, güvence altına alınır?
Evet, sosyal güvenlik sözleşmeleri bizim sosyal güvenlik kurumunda bağlı bulunduğumuz daire başkanlığının görev alanında önemli bir yeri işgal ediyor. Öncelikle biraz bilgi vermek istiyorum sosyal güvenlik sözleşmeleriyle ilgili. Biliyorsunuz devletimizin anayasal bir görevi var. Mutlaka vatandaşlarımızın sosyal güvenliğini sağlamak zorunda. Evet. Bunu da uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri ve yurt dışı borçlanması yoluyla yurt dışında yaşayan ya bulunmuş bir şekilde yurt dışında sigortalı olan vatandaşlarımızın da sosyal güvenliğini sağlamak zorunda. Bu sosyal güvenlik sözleşmeleri ve yurt dışı borçlanmayla sağlanıyor. Yurt dışı sosyal güvenlik sözleşmelerimiz, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi diyebiliriz bunlara. 26 ülkeyle sosyal güvenlik sözleşmemiz var. Bu 26 ülkede bulunmuş, çalışması olan vatandaşlarımıza genel olarak diğer bulunduğu ülke vatandaşlarıyla eşit hak ve yükümlülüklere sahip olma hakkı veriliyor. Bir yardım hakkının doğup doğmadığının saptanmasına diğer ülkede geçen sigortalık sürelerinin de nazara alınması hakkı veriliyor. Sigortalının ölümü halinde hak sahipleri sıfatıyla diğer ülkede oturan aile fertlerine dul yetim aile bağlanması ve toptan ödeme yapılması gibi. Sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkede çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalının ikametin diğer ülkeye nakletse dahi aylığını almasına sebep oluyor.
Yani Türkiye'ye dönseler bile oradan aylığını alabilecek.
Transfer ediliyor yani. Aylıkların transferi, yardımların ihracı diyoruz bu ülkeye. Onun dışında hastalık haline sigortalının ve aile fertlerinin diğer ülkede bulundukları sırada da sağlık yardımlarından faydalanmaları. Aile fertlerinin öteki ülkede otursalar dahi aile yardımlarından faydalanması sağlanıyor. Yani bizim ülkemizdeki bir vatandaşımıza hangi sosyal güvenlik hakları veriliyorsa akit ülke vatandaşı Türkiye'ye geldiğinde o haklara sahip oluyor. Bizim vatandaşımıza yurt dışına gittiğinde sözleşmeli ülkelerle sınırlı olmak üzere tabii ki o haklara sahip oluyor.
Karşılıklı bir dayanışma diyebiliriz.
Evet.
Evet, aslında biz programımızda daha önce pek çok kez konuştuk. Sosyal güvenlik sözleşmeleri ve yurt dışı borçlanması hakkı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal güvenliğinin sağlanması açısından çok önemli iki mekanizma. Bugün günümüzün dünyası tamamen küresel bir dünya. Sermaye sınırsız bir şekilde hareket edebiliyor. Aynı şekilde gene bazı kısıtlar olmasına rağmen iş gücü de sınırsız bir şekilde hareket etme şansına sahip. Bu demek oluyor ki özellikle bizim gibi tarihinde kitlesel göç dalgaları bulunan ülkeler açısından yurt dışında yaşayan vatandaşların sosyal güvenliklerinin sağlanması önemli bir görev. Çağlayan Hanım da bahsetti. Zaten sosyal güvenlik hakkı bu anlamda herkesin, yurt dışında Türkiye'de yaşayan herkesin bir hakkı. Bunun dışında Türk vatandaşlarının da yurt dışında yaşasalar bile belli anlamda sosyal güvencelerinin sağlanması devletin bir görevi. Bu kapsamda 26 ülkeyle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış durumda. Bu ülkeler zaten önemli olarak daha fazla Türk'ün bulunduğu ve göç dalgasının hareketlendiği ülkeler.
İhtiyaç yani, üzerine zaten böyle sözleşmeler, anlaşmalar yapılıyor değil mi?
Aynen öyle. Tabii sizin ki de söylediğiniz gibi hem zaten 26 ülkenin sözleşme tarihlerine de bakıldığında daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Göç dalgasına göre şekillenen bir yapıdan bahsetmek mümkün. Daha önce Orta Avrupa temelli bir yapı, biraz daha Kuzey Afrika inşaat sektörünün yayıldığı diğer ülkelere doğru Orta genişlemiş Doğu bir yapı arz ediyor. Bu açıdan ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri yurt dışı borçlanmasından biraz daha kapsamlı haklar sunuyor ve bu ülkede biraz önce saydığımız işte sosyal güvenliğin aslında 9 riskinin önemli bir bölümünün kapsam içerisine alınması hedefleniyor. Bu açıdan aslında ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış bir ülkede çalışıyor olmak biraz daha avantajlı durumda. Fakat tabii her zaman şu mümkün, yurt dışı borçlanması sözleşme olsun olmasın her ülkede, Türkiye'de de ekstra bir hak alması anlamında önemli iki mekanizma.
Türkiye'ye dönen vatandaşlar burada emekli olmak istiyorlarsa bunu da belki tercih edebilirler değil mi?
Tabii ki. Aylık bağlanma hakkı var, birazdan da bahsedebiliriz bundan.
Evet, hangi ülkeler peki sosyal güvenlik sözleşmesine tabi? 26 ülkeydi sanırım.
Toplam 26 ülkeyle sosyal güvenlik sözleşmemiz var.
İlk hangi ülkeyle anlaşma yapılmış diye sorsam?
Şöyle ilginç bir şey var. Genelde insanlara hani sorsak ilk hangi ülkeyle, mesela size sorsam
Almanya derim ben.
Tahmin edersin. Evet. Almanya diye tahmin edersin ama İngiltere ile ilk olarak sosyal güvenlik sözleşmesi
yapılmış. İlk İngiltere'ye mi gitmiş peki işçiler Türkiye'den? Hayır, böyle aslında mi olmuş?
Yani hani Avrupa'ya gitme eğilimi varmış zamanında, evet. 60'lı yıllarda, 50'li yıllarda. Ama sosyal güvenlik sözleşmesi birazcık uzun bir süreç. Yani sadece sosyal güvenlik sözleşmesi görüşme yapıp imzalamakla bitmiyor.
Evet.
Bunun bir de yürürlüğe girme aşaması var. Teati aşaması var. Karşılıklı olduğu için örneğin biz meclisten bunu geçiriyoruz. Meclisimizden geçiriyor. Biz yürürlüğe girebilir diyoruz. Ama bir de karşı tarafta onaylanma sürecini bekliyoruz. Dolayısıyla hani yürürlüğe girme bakımından ilk ülke İngiltere, arkasından işte Almanya, Fransa gibi ülkeler bunu izliyor. Toplam 26 ülkeyle sözleşmemiz var. En son 1 Haziran 2015 tarihinde de Kore anlaşmamız yürürlüğe girdi. Bunun da müjdesini buradan vatandaşlarımıza verelim. Bize çok sorulan bir soru çünkü. Kore ile beraber 26 ülkeyle anlaşmamız var.
Evet, bu işler biraz da pazarlıkla yürüyor diye biliyorum.
Aynen öyle. Evet.
Başa baş çekişmelerle şunu da alalım, şöyle de yapalım diye.
Hem de nasıl?
Bu anlamda hangi ülkeyle daha avantajlı koşullar elde etmişiz acaba anlaşmada?
Açıkçası eskiden yapılan sözleşmelerle biz çok fazla hak elde etmişiz.
Evet.
Özellikle şimdi imzalanma zamanına bakarsak bizde sosyal güvenlik biraz yeni yeni gelişen bir alan. Yani özellikle 2008 sonrası reformdan sonra işte üç kurumun birleşmesi vesaire, aile yardımları, hala bizim öyle bir sigortamız yok ama hani ülkemizde ve diğer kurumların verdiği yardımlar, işsizlik sigortası mesela yeni Avrupa'da varken bize yeni geldi. O açıdan bakarsak örneğin bizim Hollanda, Almanya, İngiltere vesaire Avrupa ülkeleriyle yaptığımız anlaşmalar bize çok avantajlı haklar sağladı. Yani yeni yaptığımız ülkelerle anlaşmalarda tabii biraz daha fazla pazarlık yapılıyor. Senin ülkende şu hak var, bende şu var. O zaman sende bu yoksa ben vermem gibi. Hani böyle daha değişik. Özellikle şu anda Uzak Doğu ülkeleriyle, işte Kore'yi söyledim.
Evet.
Japonya'yla görüşmelerimiz devam ediyor. Birazcık da Japonya'nın hani kendi çalışma disiplininden dolayı çok zor geçiyor. Evet. Çok uzuyor yani. O yüzden eski anlaşmalarımız biraz daha fazla hak vermiş.
Evet, yanlış hatırlamıyorsam Fuat Bey konumuzda Japonya ile görüşmelerin ne kadar zor olduğundan ve bunun ne kadar farklı noktalarda sorun alanları oluşturduğundan bahsetmişti. Evet,
çok ayrıntıcı olduğundan bahsetmişti. Ona.
Çok aşırı ayrıntıcı. Yani bizim biraz daha hani biz pratik düşünüyoruz, pratik çalışıyoruz. Onlar çok ayrıntılı çalışıyorlar ve bizim kanunlarımızı bizden daha iyi biliyorlar bile diyebilirim. Hani ellerinde valizlerle kanunlarımızı getiriyorlar yanlarında. O kadar ayrıntı olduğu için çok uzun sürüyor tabii.
Kolay gelsin diyelim biz de o zaman. Teşekkür ederiz.
Tunus ve Macaristan'la sözleşmeler herhalde onay sürecinde.
Sürecinde evet. Karadağ da var. O da onay sürecinde imzalandı.
Bunlar da
bekliyoruz yürürlüğe.
İnşallah yakın zamanda yürürlüğe girerse.
Evet.
Bu ülkede yaşayan vatandaşlarımız için de çalışan vatandaşlarımız için de önemli bir adım atılmış olacaktır.
Evet, kara davi İtalya'da da imzalandı.
İmzalandı, yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Her an yürürlüğe girebilir. Karşı taraftan iç onay sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Haber geldiği anda yürürlüğe girecek.
Evet, peki sosyal güvenlik sözleşmelerinde mevzuata tabi olmak diye bir tabir var.
Evet, çok nedir, önemli.
Ne anlama geliyor bu?
Sosyal güvenlik sözleşmelerinde temel kural çalışanların çalışılan ülkenin mevzuatına tabi olmasıdır. Yani bu ne demek? Örneğin bir kişi yurt dışına gitti çalışıyorsa, Türk vatandaşı bile olsa çalıştığı ülkenin mevzuatına tabi olur. Türkiye'nin mevzuatına tabi olmaz. Bu da çifte sigortalılığı önler sosyal güvenlik sözleşmesi. Evet. Ancak sosyal güvenlik sözleşmelerinde bazı gruplar bu sözleşmenin ana prensibinden ayrı tutulmuştur. Yani çalışılan ülkenin sigortasına tabi olma prensibinden ayrı tutulmuştur. Bunlar da şöyle sayabiliriz. İşverenleri tarafından geçici bir süreyle akit ülkeye gönderilenler yine bizim sigortamıza tabi oluyor. Yani gönderen ülke sigortasına tabi oluyor. Uluslararası nakliyat işlerinde çalışanlar, elçilik, konsolosluk, diplomatik misyon ve benzeri yerlere gönderen ülkenin sivil ve askeri personelleri, akit taraflardan birinin bayrağını taşıyan gemilerde veya akit ülkenin limanlarında çalışanlar. Bunlar gittikleri ülkenin. Yani gidip çalıştıkları ülkenin değil de gönderen ülkenin mevzuatına tabi oluyorlar.
Evet, Türkiye'den gidiyorlarsa Türkiye mevzuatına göre, değil mi?
Aynen öyle.
Evet. Evet, sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelere geçici görevle gönderilen kişiler de bu durumda
gönderen ülkenin mevzuatına tabi oluyor.
Türkiye'nin.
Örneğin bunu şöyle yani hani anlamının, öneminin anlaşılması bakımından şöyle açıklayabiliriz. Mesela biz Japonya ile sözleşme yapma aşamasındayız. Ama henüz sözleşmemiz yok. Ve Türkiye'de biliyorsunuz Japonların çok fazla santral yatırımları, işte Marmaray mesela onların çalıştıkları projelerdi.
Evet.
Bu projelerde çalışırlarken getirdikleri işçiler Türkiye'de çalıştıkları için 3 ay sonra Türk mevzuatına tabi olmak zorundalar. Ama aynı zamanda geldikleri ülkede de iş kazası meslek hastalığı primi ödüyorlar. Dolayısıyla işveren için, yani Japon işveren için çifte sigorta primi yükü oluşuyor. Ama bizim sözleşmemiz imzalanıp yürürlüğe girdiği anda artık Japon Türkiye'de 5510 sayılı kanuna göre işçi çalıştırmayacak. Sadece Japon mevzuatına tabi olarak çalıştıracak. Dolayısıyla yabancı yatırımın ülkemize gelmesi ve Türkiye'deki Türk yatırımcıların yurt dışına gitmesi için çok önemli bir madde. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinde.
Belki şunun da altını çizmek lazım. Türk firmaları da iş kurum tip sözleşmesiyle önemli ölçüde işçi gönderiyor yurt dışına. Evet. Fakat bunlardan bir tanesi de Libya. Aslında birazdan gelecektik. Libya'nın çok kendine özel hükümleri var ama bu kapsamda gönderilen işçiler oradaki mevzuata tabiler. Fakat sadece Türkiye'de açılmış bir sigorta dosyasında çalışıyor olmakla birlikte 3 aylığına, 4 aylığına geçici görevle gönderilenler sosyal güvenlik sözleşmesinin kapsamında değiller. Ama örnek verelim, Kazakistan'a işçi olarak gönderilen ve işkur tip sözleşmesi imzalanan kişiler ikili sosyal güvenlik sözleşmesinin kapsamı içerisindeler.
Eğer anlaşmamız varsa.
Anlaşma olması kaydıyla.
Evet.
Aslında benzer sorun Türk müteahhitlerde yaşıyor. Çünkü bu kişiler adına da Türkiye'de prim yatırılıyor.
5G'di.
Ve evet, dediğimiz karşı işler. Tarafta da gittikleri ülkede de prim yatırılma gibi bir zorunluluk varsa
evet,
maalesef böyle bir maliyet söz konusu oluyor.
O yüzden de eğilimimiz hani Türk işverenin sıklıkla işçi götürdüğü ülkelerle anlaşma yapılması yönünde bir eğilim var şu anda.
Evet, ülkelere tek tek geçeceğiz aslında genel anlamıyla ülkelerdeki durumları konuşacağız ama ondan önce biraz daha sosyal güvenlik sözleşmeleri üzerine konuşmaya devam edelim. Emeklilik ve sağlık hizmetleri nasıl sağlanıyor? Bu konuda ayrıntı verebilir misiniz?
Evet, biraz önce sözleşmelerle sağlanan haklar konusunda şöyle bir şey söylemiştik. Her iki ülkede çalışan sigortalıların sürelerinin birleştirilmesi prensibi vardı. Buna sürelerin birleştirilmesi diyoruz. Dolayısıyla yurt dışında çalışması bulunan kişiler diğer ülkede bulunan çalışmalarıyla Türkiye'deki çalışmalarını birleştirip emekli olma hakkına sahipler. Biz buna kısmi aylık diyoruz. Yani yurt dışında çalışan vatandaşla Türkiye'deki belli çalışmasını birleştiriyoruz. Daha sonra nazari bir aylık hesaplıyoruz ve Türkiye'deki çalışmasını oranlıyoruz. Ve bu şekilde aylık bağlıyoruz. Yine sözleşmeli diğer ülkede bu şekilde bir aylık bağlıyor kendi çalışma süresine göre. Dolayısıyla kişinin Türkiye'den emekli olması için artık tam olarak süresini doldurmasına gerek kalmıyor. sadece Türkiye'deki çalışmalarına özgü bir maaş bağlanabiliyor. Bu şekilde emekli olabiliyorlar. Sağlık sormuştunuz. Evet. Şimdi bizim 26 tane sözleşmemiz var ama sözleşmelerimizin tümünde sağlık hakkı yok. Yani genel sağlık sigortası yok sözleşmelerimizin tümünde. Olan sözleşmelerimizde kişiler yurt dışında bulundukları ülkelerde sağlık hakkından faydalanabiliyorlar.
Evet.
Ya da onlar Türkiye'ye geldiğinde faydalanabiliyorlar.
Bu kısmi aylık konusunu aslında biraz açmak gerekiyor. Çünkü bu çok karıştırılan bir konu.
Evet.
Örnek veriyorum. İkili sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığımız bir ülkede çalışan vatandaşımız ne şartlarda kısmi aylığa hak kazanabilir?
Şimdi şöyle. Öncelikle kişi yurt dışında çalışmasını bitiriyor. Ondan sonra Türkiye'ye gelip ya da yurt dışındaki sözleşmeli ülkedeki sigorta kurumuna gidip ben emekli olmak istiyorum diye aylık bağlanması için başvuruda bulunuyor. Sosyal güvenlik sözleşmesinde idari işbirliği maddesi olduğu için kişinin oraya verdiği talep Türkiye'de verilmiş gibi kabul ediyor. Ve diğer ülkedeki sosyal güvenlik kurumu mutlaka talebi bize iletiyor. Biz de kişiye bakıyoruz. Kişinin yaş şartı, sigortalık süresi ve işte gün sayısı ne kadar gerekiyorsa her iki ülkedeki bütün süreleri birleştiriyoruz. Bir örnek üzerinden anlatırsak daha insanların gözünde canlanır diye düşünüyorum. Örneğin kişinin Fransa'da 3000 gün çalışması var. Türkiye'de de 4000 gün çalışması var. Biz alıyoruz kişinin bu 4000 gününü birleştiriyoruz. Ve Türkiye'deki herhangi bir sigortalı gibi işte prim esas kazançlarını vesairesini hesaplıyoruz. 4000 gün üzerinden ben bu sigortalıya ne kadar maaş bağlarım diye bir aylık hesaplıyoruz. Pardon 7000 gün üzerinden bir aylık hesaplıyoruz. Türkiye'deki çalışması ne kadar? 7000 güne ben bu kadar aylık bağlıyorsam 4000 güne ne kadar aylık bağlarım diye öyle bir aylık hesaplıyoruz ve kişiye bu aylığı bağlıyoruz. Aynı şekilde Fransa'da kendi ülkesinde çalışan kişiye 7000 gün üzerinden hesaplayıp 3000 gününü de o bağlıyor. Ve bu şekilde kişi kısmi aylık almış oluyor.
Evet.
Ama sonuçta, ve bu şekilde sağlığa da hak kazanmış oluyor dolayısıyla Türkiye'den.
Evet. Yani iki ayrı kurum ödüyor ama sonuçta tek bir aylık eline geçiyor kişinin.
İki ayrı aylık geçiyor. Yani Türkiye'den ayrı aylık alıyor. Fransa'dan ayrı ayrı aylık alıyor.
Çalışması oranında. Evet. 4000-3000 verdiğimiz
aynen. Örnekte. Aynen. O oranda kişi bu kısmi aylığın tam aylığa da çevrilmesini talep edebilir. Borçlanma yöntemiyle. Yurt dışındaki çalışmalarını borçlanıp tam aylığa da çevrilebilir. Bu da ayrı bir hak.
Burada kısa bir ara verelim. Ardından birlikteliğimiz devam edecek. Sorularınız için telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21.
Soru ve önerilerinizi bize faks aracılığıyla da gönderebilirsiniz. +90 312 463 32 84.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ekmek Olur, Alın Teri devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Sosyal güvenlik uzmanı Çağlayan Döne ve Okan Güray Bübül'le sohbetimiz devam ediyor. Yurt dışı sosyal güvenlik sözleşmeleri üzerine konuşuyoruz. Evet, ilk bölümde, programımızın ilk bölümünde bir kısım yurt dışı sosyal güvenlik sözleşmeleri hakkında genel olarak konuştuk. Yakın zamanda yürürlüğe girecek olan sosyal güvenlik sözleşmeleri var mı? Bununla devam edelim.
Evet, var. Karadağ, İtalya, Tunus ve Macaristan'la sosyal güvenlik sözleşmelerimiz imzalandı. Bunlardan Karadağ ve İtalya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kabul edildi ve TAT sürecinin sonunda yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Tunus ve Macaristan'da henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmedi.
Evet.
Yani kısa sürede bizim beklediğimiz Karadağ ve İtalya var. Kore'yi bekliyorduk. Biraz önce söylediğim gibi 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle Kore'de yürürlüğe girdi. Bu şekilde.
Evet. Libya konusu biraz ilgimi çekiyor. En son Libya'daki kaçırma olaylarından sonra Libya'daki bazı içsel karışıklıklardan dolayı oradaki vatandaşlarımız orayı terk etmişti.
Evet.
Ama Libya'da daha sonraki ilerleyen dönemlerde yine çalışılabilir karışıklık geçtiği zaman. Biz yine de buradaki sosyal güvenlik olanaklarını konuşalım. Libya'da iş üstlenen işverenlerce çalıştırılan Türk işçilerinin sosyal güvenliği nasıl sağlanır?
Evet, Libya biraz özel bir sözleşmesi olan bir ülkemiz. 1985 yılında yürürlüğe giren Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne göre Libya'da iş yapmakta olan Türk işverenlerin yanında çalışan Türk işçilerine daimi işçi, Libyalı işveren ya da üçüncü bir ülke işvereni yanında çalışan Türk işçilerine de geçici işçi deniyor.
Farklı uygulamalar mı peki uygulanıyor?
Evet, bunlarla ilgili farklı uygulamalar var. Evet. Daimi işçi statüsündeki işçilerimiz 5510 sayılı kanuna, yani bizim mevzuatımıza tabi tutulmakta ve bunların mağlulluk, yaşlılık ve ölüm sigortalarıyla kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin primleri kurumumuza yatırılmakta. Bunlar için genel sağlık sigortası primi yatırılmamakta. Çünkü sözleşmede şöyle bir hüküm var. Bu kişilerin sağlıkla ilgili primleri Libya'ya yatırılır diye bir hüküm var.
Evet, burada farklı olan kısım bu.
Farklı olan kısım bu. Çünkü 5510 sayılı kanunun 5G diye bilinen bir maddesi var. Orada Türk işverenlerinin yurt dışına götürdüğü işçiler 5510 sayılı kanuna tabi oluyor. Yani genel sağlık sigortası ve kısa vadeli sigorta kolları bakımından. Hani o açıdan böyle bir fark var. Bu şekilde.
Yani aslında Libya'da daimi işçi statüsünde çalışan kişiler malullük, yaşlılık, ölüm açısından Türkiye'de çalışıyor gibiler.
Evet.
Bu açıdan Libya'ya gitmeyi düşünen vatandaşlarımıza Türk işveren yanında çalışmanın daha avantajlı olduğunu söylemek lazım. Çünkü sanki Türkiye'de malullük, yaşlılık, ölüm sigortasına prim yatırılıyormuş gibi muamele yapılabilecek ve farklı hiçbir uygulamaya tabi tutulmayacaklar. Şimdi yakın zamanda girecek sözleşmeleri konuştuk. Orada ben hemen kısa bir ekleme yapayım. Bu ülkelerden bir tanesi Karadağ. Karadağ'ın olması şöyle önemli. Çok yeni bir ülke zaten. Yani hukuki varlığını çok yeni tamamlamış bir ülke.
Evet.
Biraz önce konuştuğumuz aslında bu sözleşmelerin genel coğrafi dağılımına baktığımızda İtalya'nın bu kadar geç olması bir kafada soru işareti uyandırıyor. Neden böyle diye. Tunus ve Macaristan ise gene Macaristan için de belki aynı şeyleri söylemek mümkün. Çünkü çok yakın. Sözleşmeyi imzaladığımız ülkelere çok yakın olmasına rağmen böyle bir şey var. Az önce bahsedildiği gibi Çağlar Hanım'ın da vurguladığı bu biraz da karşılıklı ilişkiyle ve sözleşmeyi imzalamaktaki iradeyle ilgili bir durum aslında.
Bu arada Fransa'dan bir dinleyicimiz bizlere ulaşmış. Hemen okuyalım sorusunu. Türkiye'de sigortalı olarak çalıştım, sonra Fransa'ya gittim demiş. Orada 3 yıl çalıştım, tekrar Türkiye'ye döndüm. Sigortalı olarak çalışmaya devam ederek emekli oldum. Fakat Fransa'da çalışmış olduğum 3 yıl duruyor. 65 yaşına gelince başvuruda bulunabilirsin diyorlar. Ne yapmalıyım?
Fransa'da çalıştığı 3 yılın boşa gitmemesini isteyen bir dinleyicimiz sanırım. Bunlarla yani sigortalılarımız bu talepleriyle sıklıkla karşılaşıyoruz. Bu konuda şöyle yardımcı olabiliriz onlara. Biliyorsunuz Fransa ile sosyal güvenlik sözleşmemiz var ve idari işbirliği için bir hükmümüz var bu sözleşmede. Dolayısıyla bize yaptıkları talebi biz Fransa'ya göndermekle yükümlüyüz. Fransa'ya direkt olarak ulaşamıyorsa kendisi bir dilekçeyle kurumumuza başvurabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sayfamızda adreslerimiz de var. Dilekçesini bize verirse biz Fransa'ya talebini iletiriz ve aracılık yaparız.
65 yaşında başvuruda bulunabilirsin diye bir bilgi almış. Bu doğru mudur?
Şimdi 65 yaş üzeri Fransa'da verilen bir hak olabilir. Hani Fransa'nın mevzuatına bakmak lazım bunu söylemek için. Sözleşmeyle ilgisi olan bir durum değil. Uluslararası sözleşmenin tamamen dışında. Kişinin oradaki çalışmasıyla ilgili bir şey. Olabilir. Çünkü Avrupa'da örneğin Almanya'da öyle bir şey var. 65 yaşını dolduranların oradan aldıkları çeşitli haklar var. Benim tavsiyem kendisi bir dilekçeyle başvursun ve biz bunu iletelim. Mutlaka Fransa'dan bir geri dönüş alıp ona iletiriz.
Evet. Daha iyi bir cevap da alabilir o zaman. Daha doğru bir cevap da alabilir. Ne yapması gerektiğine de öyle karar verebilir. Devam edelim biz yine sosyal güvenlik sözleşmelerini konuşmaya. Biraz da sağlık haklarına geri dönelim istiyorum. Yurt dışı sigortalıları sağlık yardımlarından nasıl yararlanır?
Yurt dışı sigortalıları sağlık yardımlarından şöyle yararlanır. Bu sefer yurt dışından gelen sigortalılardan bahsediyoruz. Ülkemizde geçici olarak bulunanlar kayıtlı oldukları ülkelerdeki sigorta kurumlarından alacakları ve idari anlaşmaya göre belirlenmiş formülleri Türkiye'de bulundukları yerlerdeki sosyal güvenlik il müdürlüklerimize ya da sosyal güvenlik merkezlerimize ibraz ederek sağlık yardımlarından faydalanabilirler. Türkiye'de sürekli ikamet edenlerse sözleşmeli ülkeden aylık ya da gelir aldıklarını veya sözleşmeli ülkede çalışanın aile bireyi olduklarını gösterir belgelerle ikamet ettikleri yerin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik müdürlüklerine, il müdürlüklerine ya da merkezlerine başvurabilirler. Bu şekilde faydalanabiliyorlar.
Yani aslında yurt dışından Türkiye'ye gelenler için bazı belgeleri
olması gerekiyor.
Bu belgeler olmadan sağlık hizmetlerinden yararlanmak yararlanabiliyorlar
ama biraz daha prosedür uzuyor. Hani bunun bedelini kendileri ödemek zorunda kalıyorlar. Faturayı sonra gittiklerinde kurumlarına ibraz ediyorlar. Kurum bize yazıyor. Karşılıklı bir hesaplaşma oluyor.
Evet.
Ancak o şekilde bedel alıyorlar. Ama bu şekilde gerekli olan belgeleri götürdükleri sürece tabii ki sözleşmeli olan sağlık sunucularımızdan ücretsiz olarak tedavilerini yapabiliyorlar.
Evet, acil olarak sağlık acil hizmetlerinden durumda yararlandıklarında tabii bundan bahsediyoruz aslında. Evet, peki ülkemizde imzalamış olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerinden hangilerinde genel sağlık sigortası uygulaması var?
Bunlardan tek tek sayalım. Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Azerbaycan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Arnavutluk, Lüksemburg, Hırvatistan ve en son Sırbistan'la imzalanmış sözleşmelerde genel sağlık sigortası uygulaması bulunmakta.
Evet.
Yalnız şöyle bir ayrıntıyı da belirtmek istiyorum. Azerbaycan ve Arnavutluk'la her ne kadar sözleşmede sağlık hükümleri bulunsa da bu iki ülkenin iç mevzuatlarındaki bir takım karışıklıklardan ve sorunlardan dolayı uygulamamaktayız şu anda.
Evet. Peki ne kadar süre yararlanabiliyorlar bu sağlık hizmetlerinden?
Biraz önce şundan bahsetmiştik, hani geldiklerinde bir belge getirmeleri gerekiyor demiştik. Buna idari anlaşmaya göre belirlenmiş formüler diyoruz. Bu belgenin üzerinde mutlaka bir süre yazılı oluyor. Örnek veriyorum, 3 ay olur, 6 ay olur, 1 yıl olur, bu sözleşmeye göre belirlenmiş sürelerde bu süreler içinde veriyoruz.
Evet, İngiltere için de öyle bir şey geçerli midir? İngiltere'deki herhangi bir İngiltere'de ikamet eden biri 6 aydan daha uzun ikamet edecekse NHS'den yararlanabiliyor. Orada da yine böyle bir sınırlama var mıdır?
Tabii ki. Bütün ülkeler için.
Bütün ülkeler
böyle
için
böyle bir sınırlama var. Yani peki, formülerde mutlaka süresiz formüller olmuyor.
Evet.
Mutlaka gerekiyor.
Genel sağlık sigortasının sözleşme kapsamında olmasının sigortalı açısından ne avantajı vardır? Yani önemli bir hak aslında bu. Söylediğiniz az önce pazarlıklarla elde edilmiş.
Kesinlikle bir çok hak. Önemli bir hak. Yani şöyle düşünelim. Örnek verecek olursak, örneğin ben Almanya'ya tatile gittim. Ve tatilde Allah korusun küçük bir kaza geçirmiş bile olsak, örneğin bir bacak kırılabilir, işte apandis ameliyatı olmanız gerekebilir acilen. Öyle bir durumda ben bütün masrafımı kendim karşılamak zorundayım. Sözleşme olmasa. Ama sözleşme olduğu için ve sözleşmede sağlık hükümleri olduğu için ve sözleşmede ekstra devlet memurları için de sağlık hükümleri olduğu için bunu da birazdan açıklayabiliriz. Öyle bir durumda sağlık yardımlarından Almanya'daki vatandaş kadar eşit haklarda faydalanabiliyorum. Aynı şekilde Almanya vatandaşı da Türkiye'ye geldiğinde benimle eşit haklarda sahip olabiliyor bu haklara.
Bu açıdan aslında genel sağlık sigortasının da kapsam içerisinde olması sigortalılar açısından çok önemli. Aksi takdirde sizin de söylediğiniz gibi hem o an çıkabilecek yüksek maliyetlerle karşılaşmak söz konusu, hem de acil bir sağlık durumunun ertelenmesi gibi bir riskin ortadan kalkması önemli ki bu bütün sağlık sigortalarında aslında hem riskten kaçınmak anlamında hem gerekli işlemin anında ve zamanında yapılması açısından çok önemli.
Evet, devlet memurlarıyla ilgili olan husus nedir?
Şöyle, biliyorsunuz sosyal güvenlik reformu yapılmadan önce 3 ayrı sosyal güvenlik kuruluşu vardı. Bir SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu. İki, Bağkur, bağımsız çalışanlar için olan kurum. Üçüncüsü de emekli sandığı memurlar için olan kurum. Bizim Kore Sözleşmesi'nden önce yürürlüğe girmiş olan Sırbistan'da dahil bütün sözleşmelerimiz 2008 yılı öncesinde imzalanmış sözleşmeler. Hani yürürlüğe girme tarihleri farklı ama imzalanma tarihi farklı. Yani SSK döneminde olan sözleşmeler. Evet. Dolayısıyla uzun vadeli haklar bakımından 4A, 4B ve 4C'li bütün Bağkurlu, SSK'lı, memuru herkesi kapsıyor. Ama sağlık bakımından bu 25 sözleşmenin tamamı sadece SSK'lıları kapsıyordu. 2012 yılında Almanya ile yapılan bir protokolle Devlet memurları ve bağ kurullar da sistemi içine alındı. Ve şimdi yavaş yavaş artık diğer sözleşmeler de revize edildikçe alınacak. Ama şimdilik bağ kurullar ve emekli sandığına tabi çalışanlar sadece Almanya'da sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.
Evet, Almanya'dan veya Bulgaristan'dan emekli olup Türkiye'de ikamet eden sigortalılar, dul yetim aile alan hak sahiplerinin aldığı kaza aylıkları ve emeklilik aylıkları ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Biliyorsunuz Almanya'da ve Bulgaristan'da bizim çok fazla çalışanımız var ve özellikle bu ülkelerden birinci nesil ya da ikinci nesil, artık yeni nesil çok fazla belki gelmeyi tercih etmiyor gibi görüyoruz. Ama Türkiye'ye gelenlerin işte o ülkedeki aylıklarını almaları biraz problem olabiliyordu. İşte havale masrafları vesaire. Bizim kurumumuz bu iki ülke aylıklarının Türkiye'ye transferini aracılık ediyor. Ve eskiden işte Almanya sigorta numarasıyla ya da Bulgaristan'ın kendi kimlik numaralarıyla yapılıyordu. Artık sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden yapılıyor bu transferler ve kesilme gibi bir olayları yok. Günü gününe maaşlarını almaya başladılar artık.
Ne güzel.
Rahat bir şekilde. Evet, güzel bir gelişme oldu.
Evet, ilerleyen programlarımızda aslında konuşacağımız bir husus var ama burada da ufaktan değinmiş olalım. 6552 sayılı kanunla yurt dışı sigortalarına getirilen haklar. Şimdi dinleyicilerimiz 6552 sayılı kanun ne diyecekler?
Evet.
Sizden dinleyelim.
6552 sayılı kanun kamuoyunda torba kanun olarak bilinen, Türkiye'deki birçok kanunda değişiklik getiren bir kanun. İşte iş kanununda, bizim 5510 sayılı kanunumuzda da çok önemli değişiklikler getirdi. Bizim 3201 sayılı yurtdışı borçlanmaya ilişkin olan kanunda da değişiklikler getirdi. Bunlar neler? Bizim özellikle daire başkanlığımızın ve kurumumuzun da çok fazla dava konusu olan iki konu vardı. Bir tanesi mavi kartların borçlanmasıyla ilgili. Mavi kartlılar, muhtemelen programı dinleyenler bilir mavi kartlıların ne demek olduğunu ama yine açıklayabiliriz anlamını. Doğumla Türk vatandaşı olup daha sonra izinle vatandaşlıktan çıkan vatandaşlarımıza mavi kartı diyoruz. Bu kişiler borçlanmanın olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olmaktı. Dolayısıyla önceden mavi kartlıların talepleri reddediliyordu ve bu kişiler de dava yoluyla bu haklarını alıyorlardı. Dolayısıyla hem kişiler için vakit kaybı hem kurumumuz için ekstra bir maliyet. Mahkeme masrafları, avukat masrafları vesaire ve sonuçta bu kişiler mutlaka borçlanabiliyor. 6552 sayılı kanunla mavi kartlara borçlanma hakkı verildi. İkinci önemli düzenleme uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleriyle ilgili oldu. Bazı sosyal güvenlik sözleşmelerinde şöyle bir hüküm var. Karşı taraf, akit taraf ülkedeki ilk işe giriş tarihi Türkiye'de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir. Biliyorsunuz sosyal güvenlik sisteminde ilk işe giriş tarihi çok önemli. Yani bir kişi bizim karşımıza geldiğinde ben ne zaman emekli olurum, maaşım ne olur, hangi şartlara tabiyim dediği anda ilk baktığımız, ilk sorduğumuz şey doğum tarihi, ondan da önce
işe giriş
tarihi. İlk işe giriş tarihi ne zaman? Çünkü iki tarih var, 99 ve 2008. Yani 99 öncesi işe girdiyse avantajlı, 2008 öncesi işe girdiyse avantajlı, 99 öncesi işe girdiyse çok daha avantajlı şartlar emekli olabildiği için. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ndeki bu hükmü 6552 sayılı kanunla bir paralellik sağlandı ve 5510 sayılı kanuna da alındı. Dolayısıyla 18 ülkedeki ilk işe giriş tarihi Türkiye'deki ilk işe giriş tarihi olarak kabul ediliyor artık.
Evet, çok az bir vaktimiz kaldı. Ekleyeceğiniz husus var mıdır efendim?
Teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sayın Bülbül'e de teşekkür ediyoruz. Konuklarımız Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı'ndan Çağlayan Döne ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Akşam Gazetesi yazarı, aynı zamanda program danışmanımız Okan Güray Bülbül'dü. Bugün yurtdışı sosyal güvenlik sözleşmeleri üzerine konuştuk. Değerli dinleyicilerimiz, programımızı hazırlayan Gülşen Ayvaz, teknik yönetimde sesimizi sizlere ulaştıran Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Hepinize güzel günler diliyoruz efendim. www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden kaçırdığınız programları podcast bölümünden dinleyebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.
ekmek olur alın teri.